Zor günler, hareketli günler, hatta uykusuz geçen günler. Türkiye'de iç politika tümüyle gündemin her yerini doldurmuşa benziyor. Böyle bir ortamda dış politika konuşulur mu? Böyle bir ortamda Rusya konuşulur mu? Ukrayna, savaş konuşulur mu? Konuşulur, hem de çok konuşulur, daha da fazla konuşulur. Çünkü yakın zamanda bu bölgede gelişmeler bizim iç politikamızı, seçim sürecimizi de etkileyecek. Örneğin bu kalan seçime kadar kalan kısa süre içinde Putin-Erdoğan görüşmesi olursa, bu beni hiç şaşırtmaz. Putin-Erdoğan-Esad görüşmesi olursa aynı şekilde, başka şeyler de olabilir. Rusya'nın tavrını biliyorsunuz, Erdoğan'ı destekleme yolunda en azından Kremlin'in, Putin'in tavrını. Dolayısıyla hem bu hem tahıl konusu, Ukrayna Savaşı'nda yeni gelişmeler olabilir. Erdoğan yeni puanlar alabilir. Bunların hepsini konuşacağız. Bir başka şey de önümüzdeki haftalarda da bunu mutlaka ele almak gerekiyor sanırım. Millet İttifakı'nın iktidara aday olanların dış politikası, dış politikasında bütün bu konuştuğumuz, konuşmadığımız bütün konular nerede yer alıyor? Nasıl bir aktiflik içine girmeyi planlıyorlar? Evet, bir belge yayınladılar. Ocağın sonunda koca bir belge ve içinde dış politikada vardı. Biraz zayıf gibi göründü bana ama oradaki şeylerin, prensiplerin uygulanması için iktidardan önce atılabilecek adımlar var mı? Herhalde olmalı. Dolayısıyla bunları konuşacağız. Gerçekten Türkiye'deki bu son günlerin hareketi en azından dış basın, elbette siyasi kesimlerde de çok dikkatli izleniyor, yorumlanıyor, tahminlerde bulunmaya çalışıyorlar. En azından Rusya'daki durumu ben size şöyle kısaca özetleyebilirim. Gerçekten bir şeyler değişecek mi Türkiye'de? Yani 20 yıllık Erdoğan gider mi acaba? Bu son aylarda oluşan bir kuşku diyelim. Daha o aşamada Rusya'daki pek çok insan kuşku acaba. Yok hayır, Erdoğan kalır, ne yapar eder kalır. Bunu diyenler çok. Bunu basında da görüyorum, siyasilerin tavrında da görüyorum. Benimle konuşan pek çok gazeteci, politikacı vesaire, bunlar kolay kolay buna inanmak istemiyor. Bu ilginç bir şey. Bu basına da yansıyor. Az sonra bir iki tane de olsa basından örnek vermek istiyorum. Rus basını, bu son gelişmeler, Millet İttifakı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, bu konularda neler söylüyor? Elbette savaşı da konuşacağız yine. Çünkü savaşta da önemli bir aşama var. En genel olarak şöyle söyleyeyim. Geçen programı yaptığımızda takvim olarak bakarsanız biraz biçimsel olarak kıştı. Şimdi bahar geldi. Yani tabii ki takvim her şeyi belirlemiyor ama şunu belirtmek istiyorum. Zor bir kış. Rusya'nın ümidini soğuklara bağladığı bir kış geçti. Bu soğuklar hem Avrupa Birliği ülkelerini dize getirmek için önemliydi. Biliyorsunuz gaz konusundaki çatışmaları defalarca ele aldık. Rusya'nın da gaz almıyorlar. Biraz sıkıntı yaşıyorlar. Rusya bunu kullanmaya çalışıyor. Ama bu pek de soğuk bir kış geçmeyince Moskova'nın planları biraz bozuldu. Aynı şekilde Ukrayna, belki de Avrupa'dan önce onu söylemek gerekiyordu. Ukrayna bu kışın çok soğuk geçmemesi nedeniyle bu ısınma konusunda zaten savaşla ilgili bir sürü zorluğun dışında çok büyük bir şey ya da aşırı derecede bunu yaşamadı. Ukrayna kaynakları da bunu belirtiyor. Evet, bu sefer okur tepkileri, önerileri, bunları çok fazla vermeyeceğiz. YouTube'da geliyor bazı şeyler, geliyor öneriler, tepkiler, bazı yorumlar geliyor. Hadi iki tanesini vereyim. Faruk Güreci'nin bir şeyi vardı, yorumu vardı. Bu Erdoğan Putin benzerliğini kendi düzeyinde şeyde keşfetmiş, özellikle bir iki somut örnek veriyor. Erdoğan diyor zamanında işte Emevi camisinde namaz kılma falan, bu o dönemin şeylerini hatırlatıyor. Bu çabucak sonuca varma isteği, Putin'de de işte böyle kısa süre içinde Kiev'in işini bitiririz. İşte 3 gün içinde Kiev'i alır, birkaç hafta içinde de Ukrayna'yı alırız türünden. Böyle bir şey var. Birbirlerinden etkileniyorlar. Yoğurt yiyişleri aynı diyor. Bir başka şeyimiz de, seyircimiz de, Nurettin Düzgün de onunla tam şey değil, aynı görüşte değil. Epey farkları var. Putin nerede, şey nerede, Erdoğan nerede? Taraflardan birinin, ikisinden birinin zeki ve eğitimli olduğunu söylüyor ama bunu söylememiş. Onlardan hangisi zeki, hangisi eğitimli vesaire, bunları bilmiyorum. Bilmediğim için de yorum yapmıyorum. Bu yorumu size bırakalım. YouTube kanalımıza abone değilseniz eğer lütfen abone olun. Beğen tuşuna basın. Eğer beğeniyorsanız, onu umuyoruz. Aynı zamanda görüşlerinizi, önerilerinizi hemen direkt olarak yayının altında YouTube bölümünde yazabilirsiniz ve paylaşabilirsiniz. Bu hatırlatmayı her zamanki gibi yaptıktan sonra direkt olarak konuya girelim. Millet İttifakı'nın adayının, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının dünya, Türkiye, Rusya ama en başta Rusya basınına yansımasını ve birkaç başka konudaki basında neler olduğuna bir göz atalım. Rusya'nın en etkili gazetesi hangisi? Farklı görüşler ileri sürülebilir. Ben dün bir büyük bir Rus grubuyla birlikte konuşurken bu soruyu sordum. Bir kısmıyla aynı görüşteydik. Ben her şeye karşın Komersant gazetesinin siyasi ağırlığı olduğundan dem vurarak onun bir numara geldiğini söyledim. Kimileri öyle der. Putin'in masasına konulan gazeteler varsa en üstteki Komersant diye. Tabii ki Kremlin'in denetiminde genel olarak medya, Rusya'da da çok büyük bir bölümü öyle. Türkiye'deki de çok farklı bir yapı yok. Onun için onların bağımsızlığı falan da çok böyle biraz ne diyelim tırnak içinde bir bağımsızlık gibi ama yine de Komersant'ın sahibi Usman Alisherov Özbek kökenli ve şimdi elindekileri Rusya'dakileri satıp başka yerlerde Özbekistan'da ve uluslararası çapta başka işlere girme niyetinde, satar mı satmaz mı bilmiyorum ama onunla iyi ilişkilerin de etkisi olabilir. Muhalif olmasa da Komersant ölçülü bir çizgide gidiyor ve siyasi gelişmeleri epeyce detaylı yakından izliyor. Hele hele Türkiye konusunda son zamanlarda emin olun bazı Türk gazetelerinin verdiği kadar geniş yorumlar yapıyor. Özellikle son zamanda muhalefetin yaşadığı sıkıntılar, muhalefet içi kriz ve sonra da dünkü gelişmeler. Bugünkü Komersant'ta görüyorsunuz şu anda uzun bir şey var, yorum var. Bir de Komersant'ın şu özelliği var, başlığı çevirmeden sizi uyarmış olayım. Komersant'ta farklı bir gelenek var. Özellikle başlıkları, alt başlıkları biraz yaratıcı seçerler. Belki Türkiye'de herkesin kafasına tam denk gelmez. Bazen şairane, bazen işte edebiyat şeyleriyle ama her zaman, çoğu zaman diyelim mizahı kullanırlar. Böyle sıradan başlık göremezsiniz pek Komersant'ta. Bu da gazetenin uzun yıllardan beri bir alışkanlığıdır. Bunlardan bir tanesini de dünkü gelişmelerle ilgili attığı başlıkla gösteriyor Komersant. Bugünkü gazetedeki başlık şu: tek bir Erdoğan'a karşı 8 kişi yürüyecek veya 8 kişi onun karşısına çıkacak. Yani bir kişiye karşı 8 kişi. Bunu bazı muhalifler beğenmeyebilir. Aslında bence o anlamda da gocunacak bir şey yok. Bunun da zaten Erdoğan tarafından da kullanılacağını sanıyorum. İşte bana karşı güçleri yetmiyor. 1, 3, 5, 8, 10. Aslında bu da işin mantığı. Hani birleşerek yenmekten falan bahsediyorlar ya. Niye olmasın? Gerçekten birleşerek 8, 10, 15, 20 milyonlar. Evet, bir koca devi. Onu demekte de bir beis yok. Yenmek için birleşme. Komersant böyle bir espriyle vermiş. Çok uzun bir şekilde aktarıyor olayların gelişimini. Ne oldu, nasıl oldu, aday çıkarma meselesi, uzun görüşmeler, Millet İttifakı'nın gelişimi, son yaşanan kriz, Meral Akşener'in tutumu, onunla uzlaşma girişimleri, İmamoğlu'nun, Yavaş'ın çabaları, Kılıçdaroğlu'nun tavrı, bunları uzun uzun uzun vermiş ve daha sonra İki yerde ilginç bir şekilde şuna vurgu yapıyor. Fazla yorum yapmadan ama vurgu yaptığı da çok net. 7 tane diyor devlet başkanı yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı olacak diyor. Buna biraz yorum yapmasa da şaşırmış gibi. Nasıl olur böyle bir 7 cumhurbaşkanı yardımcısı nasıl olur gibi bir şaşkınlığı var. O 5 lider artı 2 belediye başkanı daha sonradan bunlara eklenecek muhtemelen diye. Böyle bir şey var Komersant'ta. Bir başka Rus gazetesine bakalım. RBK. RBK da geniş olarak vermiş. Oldukça geniş. Belki Komersant'tan da geniş. Yine o da olayın tarihini veriyor. Bazı konuları ayrıca kutu açmış bizim gazetecilikteki deyişimizle. Örneğin İstanbul-Ankara seçimleri onu ayrıca veriyor. Olayların gelişiminden getiriyor konuyu. Kemal Kılıçdaroğlu'na fotoğrafını da görüyorsunuz. Özgeçmişini veriyor. Bazı görüşlerini veriyor. Rusya ile ilgili görüşlerini kısmen de olsa biraz toparlamaya çalışmış. En azından birkaç örnekle 2015'te bu Kasım ayındaki 24 Kasım'daki uçak düşürme olayıyla ilgili bir yorumunu almış ve orada iktidarı eleştirdiğini söylüyor. bir gazetecinin sorusuna cevap verirken işte iktidar düşman yaratıyor diye bu olayı da yanlış olduğunu vurgulamış. Gazetedeki alıntıya göre bir başka yerde Suriye ile direkt ilişki kurulmasını çok önceden Kılıçdaroğlu'nun savunduğunu, bu pek Rusya'da bilinmeyen bir şey, CHP de bunu anlatmak için çok büyük bir çaba sarf etmedi gibime geldi. Bu gerek Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin gerekse de Rusya'nın etkinliğini azaltmak için Türkiye'nin direkt Esad yönetimiyle ilişki kurması gerektiğini eski bir tarihte Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediğini vurguluyor. Başka şeyler de var ama Akkuyu konusunda örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirel yaklaştığını, Rusya'ya enerji bağımlılığını eleştirdiğini söylüyor. Ama onun dışında bazı görüşler de almış. Genel olarak CHP'nin çok da aşırı bir görüşe gitmeyeceği veya yeni iktidarın iktidar olurlarsa eğer dengeli götüreceklerini, ilişkileri Sovyetlerde olduğu gibi Rusya'yla da ve çok da büyük bir değişiklik olmayacağını söylüyor. Bu ilginç. Erbekan'ın çizgisi de yine muhalefet olmasa bile daha böyle ortada görünen, direkt Kremlin yanlısı olmayan, öyle görünen bir çizgi en azından. Komersant'a bu açıdan benziyor ve bu son aktardığım yorumda bu açıdan ilginç. Yani genellikle Ruslarda işte muhalefet kazanırsa batıya bakarlar, Rusya ile ilişkiyi keserler diyecek kadar neredeyse abartmalı karamsar yorumlar var. Burada biraz daha farklı, dengeli devam eder böyle bir şey diye. Bu iki ilginç şeyi, alıntıyı yaptıktan sonra Türkçe medyadan Independent Türk'te ilginç bir şey var, yazı var. Ona çok kısaca da olsa değinelim. Ukrayna istilasını destekleyen her Rus'un propagandasıyla beyni yıkanmış değil diyor. Destekleyen her Rus'un bu böyle bunun etkisi altında olmadığını söylüyor. Daha önceki yayınlarda da bazen söylediğimiz bu algı konusu, propaganda konusu bunları veriyor ve orada da güzel bir iki şey söylemiş gerçekten. Yani savaş diyor sadece cephede değil, aynı zamanda bir de ulusal değerler, tarihsel anlatılar, ulusal mitler falan bunlar da çarpışıyor ve burada Rusya'nın bir Rusların şöyle bir korkusunu da görüyoruz diyor. Bir şey var, geçmişten gelen bir korku var. İşgal edilebiliriz. En azından o 2. Dünya Savaşı yılı Almanya işgal etmeye başladı Sovyetle. Vatan elden gidiyor. Bugün de NATO ve ABD Rusya'yı işgal edilebilir türünden bir şeyin etkisi altında Rusya ve bunu televizyonda görüyorsunuz, okullarda görüyorsunuz, başka yerlerde görüyorsunuz. Yoğun bir propaganda var diyor. Independent Türkçe bir başka yayında Türkçe Perspektif Online'da ilginç bir yazı var. Orada da savaşı sonlandırmanın tek yolu diyerek bir çeviri yazı bu. Ukrayna Savaşı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın aslında tek bir şekilde biteceğini söylüyor. Ukrayna sınırlarının güvencesinin olması, yani Rusya'nın aslında o işgal bölgelerini terk etmesi, Ukrayna'dan çıkması. Bu arada da AB ile Ukrayna arasında sıkı ilişkiler kurulabileceğini, hatta özel olarak hızlandırılmış ilişkilerle AB'ye Ukrayna'nın katılabileceğini savunuyor bu yazıda yazar. Ve şöyle bir iddiası da var. AB'nin silkinişinde, o uluslararası olaylardan etkilenmesinde, ya en azından son 10 yıllarda iki önemli şey vardı, olgu vardı diyor. Bir, 89 duvarın yıkılışı. O tarihi olaylar, Gorbaçov'un ve Sovyetlerin son döneminde duvar yıkılma olayı. O biraz insanları etkiledi, ülkeleri etkiledi, AB bir silkindi. Bir de şimdi Ukrayna Savaşı, orada da bir silkiniş var, birlikte olma çabası var. Bu savaşın bitmesinden sonra Ukrayna'nın desteklenmesi, Marshall Planı ya da başka bir şekilde ekonomik olarak desteklenmesi ve AB'ye entegre edilmesi konusunda da kendisini gösterecek diye umutlarını da belirtmiş bu yazıda, Perspektif Online'da yazılan, verilen çeviride. Yabancı basına bakalım. Mirror diyor ki Zelenski'nin, aslında çok da yorum yok burada, Zelenski'nin bir şeyi var, iddiası var Putin'le ilgili. Putin elinde sonunda yakın çevresi tarafından öldürülecek diyor, bir suikaste kurban gidecek. Çünkü çevresi böyle KGB'lilerden haber alma kökenli şeyler ve birbirlerine karşı güvensizler. Çoğunlukla da bunlar sert kanat, şahin kanat ve savaştaki olumsuzluklar da bunları etkiliyor. Bir şeyler tezgahlayabilirler ve Putin şöyle ya da böyle bir suikaste kurban gidebilir diyor. Bunu diyen Zelenski onun sözlerini vermiş Mirror. The Hill de şöyle bir yorum yapmış. Şimdi her programda aşağı yukarı veriyoruz çünkü çok önemli bir konu. ABD'nin bu savaşa yaklaşımı, Ukrayna'ya desteği vesaire. Biden yönetimi açısından bunun ne kadar önemli olduğu, hatta Biden'ın gelecek yıl 2024'ün Kasım ayında seçimlere katılmak istediğini ve kazanmak istediğini ve bu açıdan Ukrayna'yı desteklemeyi bırakamayacağını söyledik. Öyle de bir mantığı var. Ama buradaki yazıda da ilginç bir şey var. ABD'de diyor bazıları desteklemiyor bunu. Yani Ukrayna'da zafer istemiyor. Neden istemiyor diye bunu sormuş ve bazı çevrelerin bu savaşta farklı görüşte olduğunu ve bu destek, Ukrayna'ya destek vesaire gerek Putin'in gerek Biden'ın gelecekleri açısından savaşın nerede durduğunu, ne önem taşıdığını belirttikten sonra bazı milliyetçi kesimlerin, aşırı sağ kesimlerin vesaire bu savaşa destek ve bu savaşta Ukrayna'nın zaferinin çok da hayırlı bir şey olmayacağını savunan bir kitlenin, belli bir kesimin olduğunu söylüyor. Daha ilerideki bölümlerde bir iki tane şey de var, gazetede çıkan istatistik de var, anket var. Yani Amerikalıların desteği Ukrayna'ya biraz düşüyor diye. Orada tekrar bu konuya geliriz. Dolayısıyla medyaya böylece kısaca bir baktıktan sonra şimdi gelelim Ukrayna Savaşı'na. Ukrayna Savaşı deyince hep böyle insanların ölmesi... İşte görüyorsunuz bizim KJ dediğimiz o altyazıda da görüyorsunuz. Gerçekten kan gölü. Evet, siyaset, strateji bunlarla ilgilenen, daha çok ilgisini buna verenler ölen insanların sayısını falan da fazla merak etmiyor. Rusyacı mısın, bilmem batıcı mısın şu falan, ama sürekli her hafta yeni yeni veriler çıkıyor. Bu hafta yine korkunç bir takım iddia olarak verebiliriz. Çünkü ölüleri kimse sayamıyor böyle bir ortamda. Bunlar oldu ve bu ölümlerin en çok yoğunlaştığı yer küçük bir yer aslında. Bunlar da garip, küçük kasabalar için bile haftalarca, aylarca savaşıyor Rusya ile Ukrayna. Biliyorsunuz geçen aylarda biten, ta Ağustos'tan bu yana sürdükten sonra biten bir küçücük bir kasabayla ilgili bir çatışma, bir seri çatışma vardı. Solidar. 10 bin kişiyi var yok, onlar da zaten kaçmış durumda. Orada da binlerce, belki çok daha fazla insan ölmüştü her iki taraftan da. Şimdi onun yanında da biraz daha büyük ama içinde artık pek bir canlının kalmadığı, oralı olan bir canlının kalmadığı Bahmut şehrinden bahsediyoruz. Ruslar defalarca duyurdular. Rusya Savunma Bakanlığı da, Wagner güçleri de özel, bir Prigojin'e bağlı. Bunlar ayrı ayrı niye söylüyorum biliyorsunuz. Bunlar sanki birbirine rakip gibi, yani Putin orada da bir dengeyi tam olarak kuramadı. Biri Prigojin adında son zamanlarda yükselen bir sertlik yanlısı bir lider ve geçmişte hapiste yatmış vesaire, biraz karanlık bir geçmişi olan. Öteki taraf devletin ordusu, savunma bakanlığı falan, bunlar arasında bir rekabet var gibi. İkisi de oraya sanki birlikte ayrı ayrı gidiyormuş gibi, birlikte değil. Aldık, alıyoruz, almaktayız vesaire. Aldık haberleri de birkaç defa geldi ama Bahmut henüz düşmedi. Ama Rusya'nın çok büyük bir üstünlüğü var ve en son işte bugünkü haberlere baktım yayına çıkmadan önce 10 bin kişilik Ukrayna, eğer haber doğruysa 10 bin kişilik Ukrayna güçlerini artık tümüyle kuşatmışlar. Yani tümüyle yok etmeleri de mümkün eğer kaçamazlarsa. NATO'nun bununla ilgili bir açıklaması var. Bu son haftaların, son ayların kanlı Bahmut çatışmalarıyla ilgili. Çok kişi öldü, evet çok kişi öldü ama... Ukrayna'dan ölen her bir kişiye karşı Rusya'dan 5 kişi öldü diyor. Yani 5 kat daha fazla Rus öldü diyor. Şimdi bu da bir iddia. NATO'ya da güvenemeyiz. Savaş şartlarında hiç kimsenin verisine güvenemeyiz ama korkunç bir kan gölü olduğu konusunda pek bir kuşkumuz da yok. NATO'nun başka açıklamaları da oldu bu hafta içinde. Bu daha önce de söylenen Ruslardan 180 ila 200 bin kayıp meselesi tekrarlandı. Bu kayıp derken sadece ölenlerden bahsetmiyorlar. Daha önce de açıklamıştım. Yaralananlar, sakatlananlar vesaire, bunlar kaybolanlar veya kayıp diye geçenler. Bazen de bu kayıp diye insanların geçmesi devletlerin bazen çıkarına da olabilir. Örneğin Rusya kayıplar, ölenlerle ilgili ciddi tazminatlar verirken kayıp belli değil ki. Yani onun ne ortaya çıkarsa ya yaşıyorsa diyerek böyle şeyler de olabilir. Ama genellikle diyorlar ki böyle bir rakam veriliyorsa, örneğin bir 180 bin, 200 bin. Eğer bu doğruysa, ki doğruluğunu da bilmiyoruz, en az üçte biri falan bunun ölmüş demektir. Bundan hesapla geçtiğimiz günlerde ben bir Rus yayınında, muhalif bir Rus yayınında da tahminlerin daha çok işte 60-70 bin Rus'un bir yıla artık birazcık aşan bir savaş içinde öldüğü, işte epeyce ondan iki kat en az yüksek sayında yaralandığı vesaire. Tabii bu yaralılar çeşit çeşit, yani kolundan bir kurşun sıyırı, o da yaralı. Kolu bacağı kopanlar, bundan sonraki hayatlarını öyle devam etmek zorunda kalanlar. Aynı şekilde karşı taraftan da öyle. Ama şunu söyleyeyim. Değişik kaynakların üzerinde anlaştığı bir şey var. Bunu böyle söyleyince daha bir altını çizmiş oluyor. Yöneticiler buna ikna oluyor mu, önemsiyor mu savaşı sürdürenler bilmiyorum ama en azından Rusya'nın bu savaşta verdiği kayıplar 40 bin olsun, 50 bin olsun, 60-70 bin olsun, 200 bin olsun, her durumda Sovyetler Birliği'nin ve Rusya'nın 1945'ten itibaren, İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra girdiği çeşitli savaş ve askeri müdahalelerde verdiği kayıplardan, ölü olarak bahsediyorum bu kayıpları, onların hepsinden daha fazla. Yani Çeçenistan işte. Birinci Çeçenistan Savaşı, ikincisi. Ondan önce Afganistan, biliyorsun, Suriye'ye girdiler vesaire vesaire. Onların hepsini toplasanız, onlardan hepsinden daha fazla kaybı Ukrayna'da, kendisine en yakın etnik unsur olan, bir zamanlar kardeş Ukrayna dedikleri, orada kaybediyorlar. Verilen sayılar arasında en küçüğü olan 40-50 bin civarında olsa bile. Bu arada tabii ki NATO'ya olduğu gibi Ukrayna'nın bazı kaynaklarına, Ukrayna'da ünlü bir gazeteci var, Gordon. Gordon'un sitesi, geçen hafta da söylemiştim galiba bunu, bir sayaç gibi, garip bir sayaç gibi öldürülenleri veriyor. Yok edilen tankları veriliyor falan. En son işte 155 bin civarında. Buna da inanmak mümkün değil. Bir de bunun böyle verilmesi de garip ama savaş böyle korkunç şeylerle dolu. Çok fazla yormayayım sizi bu rakamlarla ama ilk defa CNN'de, yani International CNN'de Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin, genellikle hep Rusları sevmedikleri için Rusların kayıplarından bahsediyorlar, Ukrayna'nın kayıpları yarım milyonu aştı diye bir şeye rastladım, İddiaya rastladım. Yani zaten Ukrayna'nın Rusya'dan daha az kayıp vermesini düşünmek de biraz garip. En azından sivillerden de ölen var. Bilmiyorum, 40 bin, 50 bin, 60 bin sivillerin de tabii ki hepsi ölenler. Ukrayna'da elbette, çünkü savaş Ukrayna'dır yani diyor. Şimdi savaş Ukrayna'da dedim ama son zamanlarda siz de dikkat ediyorsunuzdur, artık Ukrayna zaman zaman dronlar göndererek vesaire başka yöntemlerle savaşı Rusya topraklarına çekebiliriz, ilerletebiliriz, genişletebiliriz mesajları veriyor. Son haftalarda bunu yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir şey oldu. Bu artık iddialarla, bunu doğru dürüst bir gazeteci çabası da yok. Sadece iddiaları yansıtmak durumundayız. Ukrayna ordusuna bağlı 40 kadar askerin, 40 kadar Ukraynalı özel birlik diyorlar buna. Bunların Rusya sınırını geçerek Bryansk bölgesindeki, Rusya'nın Bryansk bölgesindeki iki Rus köyüne girdikleri, işte orada silahla eylem yaptıkları, bir iki kişiyi öldürdükleri, onu da kesin söylemiyorlar. Rehin aldıkları, çatışmalar olduğu falan, böyle yarı açık yarı gizli böyle haberler veya haberden çok iddia var. Ukrayna nasıl böyle askerleriyle hadi şey yapmak, drone atmanın falan ötesinde girebilir Rusya sınırlarına? Üstelik tartışmalı görünen Kırım gibi yerler değil, ya da Rusya'nın yeni işgal ettikleri. Bu Rus basınında da çok fazla çıktı. Hatta Putin'in Stavropol'a bir gezi yapacağı söyleniyordu. Onu iptal etti. Olağanüstü görüşmeler yapıldı ve kimilerinin şeyine göre, iddiasına göre yeni adımlar atabilir Rusya. Artık daha ne yeni adımlar, neler yapılabilir bilmiyorum. Son zamanlarda ortada görünmeyen Kadırov'un, bir Çeçen lider Kadırov'un bir açıklaması oldu. Sıkı yönetim. Oralarda, her yerde sıkı yönetim olsun falan dedi. Bu arada Kadırov gerçekten haftalardır görünmüyor ve kendisinin Dubai'de olduğu, Birleşik Arap Emirlikleri işte tedavi gördüğü, ciğerlerinden sorunu, karaciğerlerinden sorunu olduğu falan gibi iddialar var. Uzun süredir ekranlara çıkmıyor. Burada böyle bir şey dedi. Bu arada Ukrayna'nın da bunu reddettiğini söyleyeyim. Bu iddia, bizim böyle bir şeyimiz yok, sınırı geçip de köylere saldırmak falan gibi. Bir başka gelişmeyi bir cümleyle de vermek gerekirse Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu bir ne diyelim küçük bir gövde gösterisi için o savaşılan topraklara, ele geçirilen topraklara gitti ve Mariupol ki savaşta yerle bir edilen birkaç Ukrayna kentinden biri. Oraya gitti, orada teftişlerde bulundu. Savaşla ilgili dolaylı haberlere biraz geliyorum. O kanlı bölgeden biraz çıkalım ama savaşın tartışmasının sürdüğü başka platformlar da var. Rusya Savunma Bakanı Lavrov, birkaç yerde bahsedeceğiz şimdi bugünkü yayında Lavrov'dan. Lavrov Hindistan'a gitti. Hindistan'da ne vardı? G20 toplantısı vardı. Blinken de oraya gitti. Diğer G20 dışişleri bakanları da gitti. Orada gündeme yine tabii ki Ukrayna Savaşı geldi. Bir metin hazırladılar ve bu metni bu 20 ülke arasında 18'i bu metni desteklerken Rusya elbette ve bir de Çin imza atmadı savaşı kınayan bu metne. Ve orada işte Blinken'ler, Lavrov, Amerika ve Rus dışişleri bakanları görüşecek, görüşmeyecek falan yok. Zaten görüşmüyorlar vesaire deniyordu biliyorsunuz. Bir görüşme olmuştu Türkiye'de üst düzey haber alma şefleri Ankara'da bir görüşme yapmıştı. O da çok fazla verimli geçtiği söylenemez. Bir temas olarak onun altı çiziliyordu geçmiş aylarda. Burada bir görüşme oldu ama bu görüşmenin bir görüntüsü bile yok. Yani o zirve sırasında bir yerlerde ayaküstü 10 dakika görüşmüşler de. Ayaküstü. Yani sanki bir yerde çarpışmışlar da birbirlerine 3-5 laf edip basıp geçmişler gibi bir şey var. Ben değişik yayınlardan baktım. O 10 dakika içinde Blinken kendi tezlerini söylüyor. Sonuna kadar Ukrayna'yı destekleyeceğiz, çıkmanız lazım vesaire. İşte Lavrov kendi tezlerini söylüyor. Böyle biraz hani Külhan Bey tavrıyla ikisi de birbirlerine omuz atmasa bile böyle 5'er dakika hani konuşsalar ayaküstü. Hiçbir şeye diyalog bile sayılması güç olan böyle bir şeyle. Bunu temas sayılıyorsa böyle bir temas işte. Ve Lavrov'un burada konuşması var. Biz savaşı durdurmaya çalışıyoruz falan dediği zaman Lavrov ki dünyada çok kısa süre öncesine kadar en saygın dışları, en deneyimli aynı zamanda. Zamanında Rusya adına Birleşmiş Milletler'de de çalışmıştı. Bu sefer en azından Rusya ve Çin delegasyonları değil belki ama Çinlileri bilmiyorum gerçi. Açıktan dalga geçiyorlar, kahkahalar falan atıyorlar. Savaşı nasıl durdurmaya çalışıyorsunuz ya? Savaşı başlatan sizsiniz diye. Yani burada şunu görüyorum. Son bir yıl içinde, geçmişte şeyleri de vermiştik. Birleşmiş Milletler oylamalarında her ne kadar çekimser 30-35 civarında ülke olsa da 141 ülkenin şeyinden de savaşı kınayan tutumundan da bahsetmiştik. Rusya diplomasi de kaybediyor. Lavrov da kaybediyor. Bu toplantıda biraz öyle oldu. Onun için bayağı sıkıntılı geçti galiba. O arada belki sıkıntılı olmayan bir teması oldu Lavrov'un. Çavuşoğlu'yla görüştü. Ne konuştular tam olarak bilmiyoruz. Burada tabii ki Ukrayna savaşı bir şey krizi olabilir tekrar. Tahıl koridoru çünkü Lavrov'un sözlerinden ve başka bir takım kaynaklardan Rusya bir ara çıkmıştı hani Erdoğan ikna etti falan böyle bir şey olmuştu, öyküsü olmuştu bu işlerin. Şimdi tekrar Rusya çıkabiliriz, bizim yararımıza değil. İşte Batı'yı suçluyor, Ukrayna'nın güney limanlarındaki tarım ürünlerinin ihracatını kolaylaştıran tahıl girişimini, anlaşmasını Batı bozuyor diyor. Ben de bundan çıkabilirim falan diyor. Onları da konuşmuş olabilirler. Bir iddia da ben öne süreyim. Aslında sadece benim değil, biraz da şakayla karışık söylüyorum. Suriye'yi ve Suriye ile ilgili yeni şeyleri konuşmuş olabilirler. Esad'ın yakında Moskova'ya ziyaret edeceğini, bununla Türkiye'nin ilgisini birazcık bu konuda siz bekleteyim. Bir iki konudan sonra Şam-Ankara-Moskova hattında gelişmeler olabileceği üzerine bir kısa bir yorum yapmak istiyorum. Oraya bırakalım. Böyle bir G20 toplantısı oldu. Uluslararası alanda Ukrayna Savaşı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yorumlandı. Birazcık da gülelim mi diyeyim, ne diyeyim? Trump'ı hatırlayalım. Trump biliyorsunuz konuştuğu zaman hepimiz en azından birazcık gülümsemeye hazır oluyoruz. Trump'tır ne yapsa yeridir gibi. Trump geçen hafta da yapmıştı. Bir kere daha galiba kendi sözleri, kendi düşüncesi hoşuna gitti ve bir kez daha tekrarladı. Ben bu savaşı 24 saatte bitiririm arkadaş. Ukrayna-Rusya savaşını 24 saatte bir ona telefon ederim, bir ötekine telefon ederim. Ağırlığım var biliyorum. Üstelik bu Biden'ın bu işlerden anladığı yok. Zaten Afganistan'da bizi rezil etti, Amerika'yı rezil etti. Oradan kaçar gibi ayrıldılar. Öyle de yapılmaz. Burada bu savaş böyle de yönetilmez. Ben bir telefonumla veya iki diyelim bir Rusya'ya bir şeye, Ukrayna'ya bu işi bitiririm diye böyle haftaya kendi tadında bir renk kattı. Eğer bu renkse eğer. Demin söylediğim şeye gelelim. Ekonomist dergisinde çıktı o. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna'ya destek azaldı. Üstelik sadece muhalif ne diyelim cumhuriyetçilerde değil demokratlarda da azaldı iddiası var. Anketten bahsediliyor. Anketlere göre Nisan 2022'de cumhuriyetçiler arasındaki destek %67 iken şimdi %39'a düşmüş. Ciddi bir düşüş var orada. Demokratlar yani Biden'ın taraftarları arasında da bir düşüş var. O kadar fazla olmasa da Nisan 22'de %82 Ukrayna'ya destekleri savunuyorlarmış. Şimdi 82'den 75'e düşmüş. Az da olsa orada da bir düşüş var. Buna benzer veriler sadece Ekonomist dergisinde değil New York Times'te de vardı. Onu aktarmayayım, daha fazla uzatmayalım. Washington'da bir görüşme de oldu Biden'la Almanya şansölyesi arasında, Scholz arasında. Orada da tabii şeyler, çelişkiler var. Almanya ne kadar Ukrayna'yı desteklese de ilelebet bu çizginin sürmeyeceğini vesaire. Yani Rusya ile ilişkiyi tümüyle koparmak Almanya açısından gerçekten anladığım kadarıyla travmatik bir şey oluyor. Dolayısıyla tavırları farklı ama Biden da sonuna kadar Ukrayna'ya destek. Rusya, Putin, daha doğrusu Biden genellikle öyle diyor, Putin ya da Putin Rusyası kazanmamalı. Yani Ukrayna kazanmasa bile tersi olmamalı. Bilmiyorum ne tür bir beraberlik olabilir. Bu bölümü şununla kapatayım. Belarus lideri Lukashenko, küçücük bir ülkenin lideri, daha önce bahsetmiştik birkaç kez. Uluslararası alanda da kendine çok güveniyor ve büyük açıklamalar yapıyor. Tuttuğu geçenlerde, işte bugünlerde Çin'e gitti. Ve Çin'le, koca Çin'le küçük Belarus'un stratejik ortak olduğu falan yazıldı. Daha çok da bunu Belarus kaynakları yazdı, övündü bununla. Biraz da Rusya'dan biz bağımsızız şeyi de, vurgusunu da yapmaya çalışıyor. Belarus kaynakları, biz kukla değiliz. Hani geçenlerde de bahsettim. Rusya'nın önümüzdeki 7-8 yılda Belarus'u işgal etme ihtimali olduğunu savunanlar da var. Biraz bunlar yanlış mıdır, iddia mıdır bilmiyorum. Aynı zamanda yine geçen hafta içinde ortaya çıkan bir kaynak, doğrudur değildir bilmem ama Rusya'nın 21'de, yani bundan 2 yıl önce Belarus'u işgal etmeyi düşündüğünü, sonra işte Covid şartlarında ertelediği ve ardından Ukrayna'yı öne aldığı iddiası da çıktı. Bu şartlarda Belarus böyle bir gezi yaptı. Tabii Belarus'un topraklarını Rusya'ya kullandırması, Rusya'ya destek vermesi, Putin'in ona baskısı, Lukashenko'ya sadece toprak değil, askerlerini de sür birlikte Ukrayna'ya saldıralım şeyi. Bütün bunlar ortada duruyor. Çin'in Rusya'ya drone ve başka silahlar verip verme tartışması da Batı bunu giderek büyütmeye çalışıyor. Ortada kanıtlı bir şey yok, ben en azından görmedim. Ve son cümle, Çin planı, kimileri o büyük plan, Çin de ağırlığını koyuyor savaşa falan dediler. Başka açıklamalar da yapıyor Çin, işte bugün bir şey vardı. Savaş çok kritik bir noktaya gelmiştir falan, yani bunu herkes söyler, dün de söylerdi. Ne oldu bu Çin'in büyük önerileri? Hiçbir şey olmadı. Çin bu konuyu geçiştirdi. Öyle madde madde bir sürü şey önerdi ama herkes şu anda barışa gitsin, işte şeyler, Rusya'nın aldığı topraklar Rusya'da kalsın vesaire, böyle bir şey olunca bunun masaya gelmesi, masaya oturulması, görüşmeleri başlatılması şeyi bile, ihtimali bile yok deyip burada bu bölümü de bitirelim. Ve kısaca da olsa Putin'in neden savaşla kendi kaderini birleştirdiği konusuna gelelim. Şimdi niye bu konuyu tekrar ele alıyoruz? Çünkü geçen haftadan itibaren Rusya'da şöyle bir kulis var. Çok sık gözüme çarpmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı veya devlet başkanlığı seçimleri için kampanya başlıyor. Şimdi artık aklınız karışıyor. Nerede seçim, nedir? Rusya'da 2024'ün Mart ayında seçimler olacak. İşte bir yıldan az zaman kalmış. Bizde yerel şeylerin, belediyelerin seçimi olduğu zaman Rusya'da bu seçimlere hazırlanıyor olacak. Veya Rusya biraz daha önce olabilir aynı ay içinde. Ve daha şimdiden o ulusal seslenişte falan da izleri vardı demiştik. Kampanyanın başladığı işte Rusya'nın siyasi işlerden sorumlusu yardımcılarından Sergey Kiryonko'nun bir konuşma yaptığı falan söyleniyor. Putin'in amacının ya da en azından en kötü ihtimalde savaşın bugünkü şartlarda sürekli devam etmesi, kimi yerel bazı başarılarla hani tümüyle istedikleri toprakları alamasalar bile, bir yeri kaybetseler bile 2-3 başka yeri, köyleri, kasabaları, yani savaşın artık günlük yaşamın sürekli bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Ve büyük bir başarısızlık olmaz ise şu halde bile Putin'in desteği, halktaki desteği, yani her 4 kişiden 3'ü rahatlıkla diyebiliriz. Bunların için ne kadarı koyu Putin'cidir? En az yarısı herhalde. Ama diğerleri de kendi şeyi için, selameti için, karşı çıkmamak için, korktuğu için bir sürü şeyden destekliyor herhalde ya da destekler görünüyor. Bu da öyle bir şey. Yani tek adam yönetimlerinde insanların korkusu çok önemli bir faktör. Bunu uzun uzun açıklamaya herhalde gerek yok. Öyle bir ülkede değiliz. Bunun zor anlaşılacağı bir ülkede değiliz. Zaten son zamanlarda muhaliflerin tutuklamasından, yeni çıkan şeylerden her eleştirel söz söyleyen muhaliflerin, gazetecilerin vesaire yabancı ajanı ilan edilmesinden falan bunlardan bahsettik. Yeni yasalarda gelebilir. Çok sık Rus basınında, resmi Rus basınında ölüm cezasının tekrar getirilmesi önerisini görüyorum. Hayırdır inşallah. Rusya bundan vazgeçmişti. Şimdi işte savaş vesaire derken ve muhaliflere yönelik giderek ağırlaşan propaganda, baskılar derken bir de bunlar geliyor. Onun dışında başka şeyler de yurt dışına çıkanlar, kaçanlar ki bir kısmı Türkiye'de, çok önemli bir miktarı da Türkiye'de, onlarla ilgili yeni yaptırımlar, cezalar, bunlar da tartışılıyor. Ve bu arada ilgisiz gibi görünebilir, hiç ilgisiz demeyin. Rusya'da 2022 yılı içinde rekor sayıda pasaport çıkarılmış. Yani yurt dışına gitmek isteyenlerin sayısı, öyle anlıyoruz, rekor sayıda artmış. Bu rekor son 7 yılın rekoru. Yani 2022'de 361 bini aşkın pasaport verilmiş. Yurt dışına çıkmak isteyenler de önceki yıllara göre, önceki 6 yıla göre en azından çok ciddi bir artış. Neyi gösteriyor dersiniz? Şimdi eğer bu savaşın gidişinde bir olumsuzluk olursa Putin bu seçimlere kolay kolay aday olamaz. Daha fazlasını söyleyelim. Ben öyle çok keskin bir değişim bugün yarın bekleyenlerden değilim ama Kremlin açısından en kötü senaryonun olduğunu en azından teorik olarak bir an için düşünelim. Savaşın kaybedildiğini düşünelim. Ya da çok zorlandığını Rusya'nın, Ukrayna'nın batıdan gelen silahlarla ciddi bir başarı kazandığını düşünelim. Seçimlerde Putin'in kazanma şansı olmayabilir. Aynı zamanda bu Batılıların çok sık dile getirdiği darbe vesaire gibi şeyler, demin Zelenski'yi söylemiştim iddiasını, bu tür şeyler de gündeme gelebilir. Birkaç yerde rastladığım Rus analistlerden, tarihçilerden şöyle bir cümle var. Onu tekrar edeyim size. Rus halkı geleneksel olarak, Çarlık dönemlerinden de al bugüne getir. Rus halkı yüzyıllardan beri liderlerine her zaman bağlı kalmaya özen gösterir ve liderlerin kusurlarını, hatalarını affetmeye alışıktır. Tek bir tanesi hariç. Yani kusurları, hataları derken yönetimde yaptıkları yanlışlıklar, bilmiyorum bunun arasında yolsuzluk falan gibi şeyler de giriyor mu? Başka şeyler, her türlü hata affedilebilir. Tek bir şey hariç. Nedir o tek bir şey? Savaş kaybedilmesi. Toprak kaybedilmesi, savaş kaybedilmesi. Bu anlamda Ukrayna Savaşı'ndaki bir olumsuzluğun kaybedilmesi ya da ciddi bir başarısızlık halinin Putin'in iktidarına son verebileceği ya da o şartları hazırlayabileceği en azından bir iddia olarak ortaya sıkça atılıyor. Bunu size yansıtmış olayım ve aynı şekilde bir cümleyle de burayı bitireyim. 5 Mart neydi tarihte? Stalin'in ölüm yıldönümü ve 70 yıl geçti. Yine resmi yerlerde de, resmi Rus basınında da gördüm. Bir iki muhalif yayında da gördüm. Bu 70 yılla ilgili, 70. yılında Stalin günümüzde ne diye. Ve şu şeyleri, izlenimi paylaşmama izin verin. Stalin giderek daha fazla tartışılıyor. Stalin hayranları çoğalıyor. Volgograd ismi Stalingrad tekrar olur mu? Bunlar tartışılıyor. Ve Putin'in yöntemleriyle Stalin'in yöntemleri arasındaki benzerlikleri vurgulayan çok fazla muhalif var. Genel olarak da en azından resmi medyada Stalin eleştirisi falan pek fazla artık kalmadı. Geçmişte olmuştu Gorbaçov dönemi ve ondan sonraki dönemlerde Putin'in ilk yılları da dahil. Böyle bir şey var. Bunları diyerek Stalin'i de 70. ölüm yıl dönümünde analım ve buradan da son bölüme geçelim. Eski Sovyet coğrafyasında neler olduğuna iki ülke örneğinde kısaca bakalım. Orta Asya. Orta Asya ve ABD'nin yeni atağı var. Onu ilk başta anonslarda da demiştik. Yeni hamlesi, yeni atağı. Blinken giderek aktifleşti. Bütün bölgeleri dolaşıyor tek tek. Ve Orta Asya'ydı sıradaki. Şubat sonu, Mart başı. Oraları gezdi. 5 Orta Asya Cumhuriyeti'nin şeyleriyle, yönetimleriyle, Dışişleri Bakanları'yla toplantı yaptı. Yönetimleriyle de görüştü. İşte Özbekistan'la yönetim üzerine çok şey yazıldı. Ondan daha fazla bir gün öncesinde Kazakistan ile görüşmeleri, ki onun altını çizmek lazım. Ben bu konuya girmeden, daha doğrusu bu konunun başında 3-4 konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Orta Asya, Orta Asya deyip duruyoruz. Bu eski Sovyet coğrafyasında 5 ülkeden bahsediyor oluyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'dan. Tacikistan dışındaki ilk dördü aynı zamanda Türkiye'ye yakınlığı ile de biliniyor ve Türkiye devletler toplantıları falan oluyor. Bunlar onun da üyesi aynı zamanda. Diğer taraftan şöyle bir şeyi de ekleyeyim. Bir ikinci bir madde ya da üçüncü. Bu ülkelerdeki, bu beş ülkedeki bütün yöneticiler, bütün devlet başkanları şu ya da bu şekilde yeni diyebiliriz. Bir tek Tacikistan hariç, Tacikistan'da da uzun süredir bir hazırlık var. Türkmenistan'ın yapıp da ne derece başarılı olduğu tartışmalı. Eski lider oğlunu getirmişti, Berdimuhamedov Serdar'ı getirmişti. Çok iyi gitmiyor gibi yorumlar var ama orada değişmişti sonuç olarak. Özbekistan'da nispeten biraz zaman geçti ama orada yeni lider var. Kırgızistan geçen hafta konuşmuştuk. O öyle. Kazakistan'da 2019'da değişmişti ve biraz sonra geleceğiz Kazakistan'a tekrar. Tacikistan'da da yine benzer bir formülü, Türkmenistan gibi, Azerbaycan gibi oğlunu başa getirme formülünü lider Rahmon yapmaya hazırlanıyor. Yani böyle bir yenilenme olduğunu da belirtmek istiyorum. Bir son şeyle genel değerlendirme anlamında bitireyim. Bu beş ülkede de dış politikada şöyle bir zorluk var. Artık zorluk mu dersiniz, özelliği mi dersiniz? Bunlar bir yere sanki sıkışmış gibiler ve üç koca devi her zaman hesaplamak, bunların ilişkilerini, birbirleriyle dengesini vesaire hesaplamak durumundalar. Orta Asya ülkeleri, bu beş ülkede bir taraftan Rusya'yı hep düşünmek zorunda, ikinci taraftan Çin'i, çünkü burunlarının dibinde koskoca bir ülke ve nihayet oradaki çabalarından asla vazgeçmeyen ve şimdi son bugünlerde de işte Blinken'in gezisiyle çıktı, ABD'yi. Yani ABD, Rusya, Çin arasında kalmış durumdalar. Bunların hepsini şu ya da bu şekilde idare etmek zorundalar. Ama bu idare ederken kantarın topuzu nereye gidiyor? Bazen değişiyor tabii ki. Böyle bir durum var. ABD Dışişleri Bakanı'nın bölge ülkeleriyle, ABD artı 5 ülke, S5 artı 1 veya C5 artı 1. Bu böyle bir şey var, oluşum var. Bunların işte toplantısı ve onun dışında temaslar. Tabii ki Blinken ve ABD, Washington bunlara dozunu ayarlamaya çalıştığı bir şekilde bir baskı yapıyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra görüyorsunuz diyor. Yani bir tarafta Rusya var, bir tarafta onu destekleyen, şu ya da bu şekilde aktif olması da Çin var. Ve biz Batı dünyası vesaire, siz de Ukrayna'ya herhalde sempatiyle bakıyorsunuz türünden bir şey. Yaklaşım ki gerçekten Rusya'dan daha fazla çekiniyor şu an bütün eski Sovyet coğrafyası. Kazakistan'ın özellikle sempatik gösterdiğine dair Kiev'e daha önce de konuşmuştuk, o tür belirtiler var. Çok net olarak görülüyor ve onlara baskı yapmaya çalışıyor ama çok yoğun da bir baskı değil. Çünkü işte bu arada sıkışmışlık meselesi var ve bir de tabii ki esas konulardan birisi ABD açısından yaptırımlar. Yaptırımlar var, Rusya'ya yönelik yaptırımlar. Bir de o yaptırımı delenlere karşı uygulanan İkinci tür yaptırımlar, ikincil yaptırımlar, bunlara da takılmayın, desteklemeyin dolaylı olarak falan. Burada işte Kazakistan'da bu konu özellikle konuşuldu defalarca. Kazak yönetimi de biz hayır, biz şey yapmıyoruz, desteklemiyoruz zaten. Biz tarafsız bir şeydeyiz, konumdayız mesajları verildi. Bu rekabet içinde iki tarafı da idare etmeye çalışıyor veya üç tarafı da idare etmeye çalışıyor. Kazak yönetimi işte 28 Şubat'ta görüşmeler oldu. Kazak lider Tokayev çok usta bir diplomat. Aslında kendisi diplomat. Birkaç dil biliyor. İngilizceyi mükemmel biliyor. İşte Blinken'le İngilizce konuştu. Daha önce de gittiği Çin'de de Çince konuşmuştu. Çünkü hayatının bir bölümü de orada geçti. Diplomasi yöntemlerinden ustalıkla yararlanıyor. Diğer taraftan da şu var. 2022'nin Ocak ayında bir darbe gibi bir şey oldu biliyorsunuz. Ortalık karıştı. Kazakistan'da yönetim sarsıldı mı falan derken Rusya başta olmak üzere müttefik güçleri, bu kolektif güvenlik örgütü güçlerini davet etmek zorunda kaldı Tokayev. Daha sonradan gerçi onların çıkmasını istedi ama o sıralarda Batı ile ilişkileri soğudu. Batı böyle bir şeyden çok kuşkulandı. Bu darbe ya da her neyse olup biten ve Rusya'nın o sırada etkinliğinin artılması daha böyle mesafeliydi. Şimdi o mesafe kapanıyor gibi, bu gezide biraz öyle gibi görünüyor. Bu arada tabii ki Batı çok şey yaparken bir de işin ekonomik tarafı var. Bunların hepsi gelişen ülkeler. Özbekistan çok büyük bir ülke değerlerine göre ama ekonomik güç olarak, başka siyasi güç olarak Kazakistan daha önde geliyor. Kazakistan'da son yılın verileri, 2022 verilerine bakınca Rusya ile ve öteki eski Sovyet Cumhuriyetleri ile ticaretin ciddi olarak arttığını da görüyoruz bir taraftan. %13 civarında artmış ama tabii savaşın gelişmesine bağlı olarak neler olur Ukrayna, Rusya içinde neler olur belli değil. Yatırımlar da tabii ki olması gerekiyor. Bu hem yatırım vaat etti Blinken hem de küçük bir miktar Orta Asya için ayırdıkları küçük bir miktar şey yaptı ama iletti ama bunlar çok önemli şeyler değil. Yatırımlar açısından bakarsak Rusya'nın da Batı'nın da ABD'nin de yaptığından daha fazlasını Kazakistan örneğinde Çin yapıyor yıllardan beri. Çin'in yatırımları daha fazla. Böyle bir denge var. Bunu Orta Asya ülkeleri içinde, özel olarak Kazakistan içinde kısaca da olsa söylemiş olalım. Ve son olarak Ermenistan'da olanlara bakalım. Son zamanlarda konuşuyoruz Ermenistan, Azerbaycan ve bu ikisinin çatışma noktası olan, savaş noktası olan Dağlık Karabağ biliyorsunuz. Yani o kadar eski bir sorun ki 35 yıl falan oldu. İlk şeylerin, çatışmaların 1988'de Gorbaçov'un son döneminde olduğunu biliyorsunuz. Onları konuşmuştuk ve daha sonra işte 1. ve 2. Karabağ Savaşı arasında uzun dönem geçti ve ilkinde Ermenistan'ın üstünlüğünü vurgulamıştık. Yıllar geçtikten sonra daha güçlü ekonomisiyle, daha güçlü bir ordu, askeri yapı oluşturan Bakü'nün üstünlüğü ele aldığını ikinci savaşta, Karabağ Savaşı'nda kısa bir süre önce oldu ve bunu hatırlıyoruz. 44 gün savaşı topraklarının önemli bir bölümünü geri aldı. Hepsi olmasa da ve kalan bölüm için tartışmalar sürüyor ama sadece tartışmalar değil. Aynı zamanda çatışmalar da daha bugünlerde taraflar birkaç kişi taraflardan rakamlar fark ediyor. Çelişkili birbirlerinden kayıp verdiklerini ya da kayıpları olduğunu söylediler. Hala o bölgede çatışmalar sürüyor. Geçen hafta vurgulamıştık. Bu Aralık ayından itibaren, aralığın ortalarıydı aşağı yukarı, Azerbaycan'ın bir şekilde Ermenistan'la Karabağ arasındaki Laçin koridorunu işgal ettiğinden yakınıyordu Paşinyan. Ermenistan başbakanı ve aynı zamanda Karabağ'ın yönetimi de. Sonra tabii ki orada ayrıntıları çok net olarak bilinmeyen bir takım görüşmeler ve Bakü'nün savaşta güçlü olan ve aslında siyasi olarak da şu son zamanda net olarak üstün durumda olan Bakü'nün baskıları sonucu onlar da taviz verdiler gerçi ama Karabağ'ın bazı daha ciddi tavizler verdiğinin altını çizmek lazım. Karabağ Rusya'dan giden ve Putin'in dostu olduğu söylenen Ruben Vardanyan oradaki başbakanlık görevini ki 3,5 ay önce almıştı, terk etti. Böyle bir şey. Halbuki Ruben Vardanyan hem Karabağ'ı hareketlendirecek, belki de oradan Ermenistan'ın başbakanı olacaktı. Rusya ile ilişkilerinde artık gerginlikler giderek artan Paşinyan'ın yerini alma planlarım vardı ama bu şimdilik suya düşmüş görünüyor. Azerbaycan'ın baskıları önemli. Azerbaycan da Rusya'yı düşünerek yapmıyor. Sadece savaşı sonlandırma, o topraklara egemen olmak istiyor. Aslında burada şöyle bir şey var. Arada Rus güçleri var. Rus barış güçleri var. İki tarafı da güya kontrol edecek ama onlar da çok sınırlı bir sayıda güç. 2000 kişi ve silah kullanmaları falan da bir sürü şeyle sınırlanmış. Azerbaycan'ın Ermenilerin iddiasına göre dilediklerini yaptıkları, zaman zaman atak yaptıkları vesaire söyleniyor. Ve burada aslına bakarsanız Rusya kimseye yaranamıyor. Son iki hafta içinde baktığım kadarıyla Rusları Ermeniler de eleştiriyor. Zaten Ermeniler özellikle Rusların hem Rusların bu konuda ağırlıklarını koymadıklarından şikayetçiler ve eleştiriler. Bu yüzden zaten bu kolektif güvenlik örgütünde protesto ettiler. Yakında belki ayrılabilirler de böyle bir şeyden. Batı'ya daha fazla yaklaşma çabasındalar. Şimdi söyleyeceğim o çabaların son şeyini, halkasını. Ama zaman zaman Azerbaycan da şey yapıyor, eleştiriyor Rus barış güçlerini. İşte Ermeniler de diyor dolaşıyor falan. Yerlerinde oturmalılar, çok fazla yumuşak davranıyor Ruslar vesaire diye. Ama ağırlıkta şikayetçi taraf Ermenistan. Ve Ermenistan her ne kadar Rusya ile çok sıkı bağları var, onları bir anda atamasa da, köprüleri atamasa da adım adım Rusya'dan uzaklaşıp Batı'ya yanaşma çabalarının işaretini veriyor. Ve bugünlerde de bu işaretler net olarak ortaya çıktı. Aslında beklenen bir şeydi. Biz de burada vurgulamıştık bunu. Bölgeye AB'den sivil güçler geldi. Bu tartışmalı Karabağ bölgesine. AB de artık denklemin önemli bir oyuncusu olma durumunda ve bunu Lavrov başta olmak üzere Rusya tepkilerle, ciddi tepkilerle karşılıyor. AB'nin Batı'nın girmesini istemiyor ve Paşinyan yönetiminin Ermenistan'ın Batı ile ilişkileri güçlendirmesini de istemiyor. Ama şöyle de bir şey var, altını çizelim. Rusya Ukrayna ile meşgul ve Azerbaycan şöyle bir şeyi söylemeden de olsa, yüksek sesle konuşmadan da olsa Rusya'yı çok iyi hissettiriyor. Bak başın Ukrayna'da belada. Ben burada ikinci cepheyi açarsam, yeniden büyük çaplı bir savaş başlatırsam, 3. Karabağ Savaşı gibi, sen burada çok ciddi bir etkinlik gösteremezsin. Onun için bırak ben adım adım adım kendi bildiğim yoldan gideyim türünden bir mesaj olarak yorumlanabilir. Buna rağmen adım adım diğer taraftan da adımlar var ve Ermenistan hükümeti işte AB sivil misyonunu ülkeye davet etti. Bir de onun dışında Nikol Paşinyan Başbakan Perşembe günü Almanya'ya gitti. Alman yöneticilerle konuştu. Bu AB misyonu için teşekkür etti ve AB ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Yine yaptırım konusu falan ortaya çıktı. Paşinyan hayır dedi. Biz kesinlikle Moskova'nın şeylerine biz karışmıyoruz. Hiçbir şekilde dolaylı destek vermiyoruz dedi. Dolayısıyla Ermenistan'ın sonu ne olur bilemeyiz. Paşinyan yönetimini tepki gösteren, protesto eden epeyce Ermenilerin olduğunu da biliyoruz. Yani yönetim de çok sık yerinde durmuyor ama net güçlü bir alternatif yok. Şimdi de bir taraftan Azerbaycan'la kendisinden daha güçlü olan, ekonomik olarak, askeri olarak, politik olarak güçlü olan Azerbaycan'la mücadele etmeye çalışırken diğer taraftan da Rusya ile Batı'nın arasına sıkışmış, Rusya'ya tepki gösterip Batı'ya yavaş yavaş da olsa, Rusya'yı çok fazla kızdırmadan da olsa adım atmaya çalışan ama her adımında da zorlanan bir Ermenistan liderliği var. Bakalım bu gelişmeler önümüzdeki haftalarda neler gösterecek. Bu haftalık da bu kadar diyelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.